SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Avustralyalılar Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzlerce dolar daha fazla ödeyecek. Başbakan Anthony Albanese hükümetinin kampanya sözlerini yerine getirirken ekonomik olarak sorumlu olacağını söyledi. İsveç ve Finlandiya'dan gelen heyetlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK ve FETÖ'ye yönelik güvenlik kaygılarının kaldırılmasını istediklerini söyledi. Avustralya'da elektrik faturaları Temmuz'dan itibaren artıyor. Avustralya'nın Enerji Denetleme Kurumu artan fiyatların faturalara yansıması kararını aldı. Yıllık ödemelerde en az 100 dolar artış olacağı belirtiliyor. Ukrayna'daki savaş ve kömür ve doğalgaza olan talep yüzünden toptan enerji fiyatları son bir yılda %40'tan fazla artmıştı. Yeni hükümette Enerji Bakanı olması beklenen Chris Bowen, Morrison hükümetinin zamanında yenilenebilir enerji ve dağıtım altyapısı için yatırım yapmadığını ve bu yüzden de bu zamların tüketiciye yansıtıldığını söyledi.
There are international factors at play here. Of course, geopolitical circumstances are impacting on Australian markets.
Zamlarda uluslararası faktörlerin öne çıktığını ve jeopolitik durumların Avustralya piyasasını da etkilediğini belirten Bowen, ancak 9 yıldır olmayan bir enerji politikası, yenilenebilir enerjiye ve dağıtımına yapılmayan yatırımın sonucu olarak Avustralyalılar elektriğe gerekenden fazla ödüyor diye konuştu. Başbakan Anthony Albanese, hükümetinin ekonomik olarak sorumlu olacağını ancak seçim kampanyası döneminde verilen sözleri de tutacağını söyledi. Dün Avustralya'nın Merkez Bankası The Reserve Bank of Australia'da yetkililerle görüşen Hazine Bakanı Jim Chalmers da artması kesin olan faizlerin ekonomik büyümeye olumsuz etkisi olacağını kabul etmişti. Albanese, önemli ekonomik sıkıntılarla yüz yüze olduklarını, Morrison hükümetinin ekonomiyi söylediklerinden daha kötü bir şekilde devrettiğini belirtti. Sky News'e konuşan yeni başbakan toplanan verginin daha verimli bir şekilde harcanacağını söyledi.
I want to make sure that we have an economy that works for people, not the other way around.
İnsanlar için çalışan bir ekonomi istiyorum, bunun tersi değil diyen Albanese, kampanya döneminde bazı sözler verdik. Hepsini yerine getireceğiz. Bütçede her harcama kalemini dikkatle inceleyip sorumlu bir şekilde davranacağız diye konuştu. Ülke için bir önceki hükümetten çok daha iyi bir sonuç alacağımıza eminim dedi. Bu arada bir önceki hükümetin hatalarını düzeltmek istediğini söyleyen bir başka yetkili de Dışişleri Bakanı Penny Wong. Bugün Fiji'de Başbakan Frank Nanimara ile ve üst düzey yetkililerle görüşecek olan Wong, Avustralya'nın bölge için yeni taahhütlerini de aktaracak. Çin'in son dönemde Pasifik ülkelerinde arttırdığı nüfuzu ve özellikle de Solomon Adaları ile imzaladığı güvenlik anlaşması büyük huzursuzluk yaratmıştı. İşçi Partisi Senatörü Malandieri McCarthy 9. kanala verdiği demeçte Wong'un Avustralya'nın istikrarını öne çıkaracağını söyledi. Başbakan Albanese ve Senatör Wong çok önemli bir adım atıyor diyen McCarthy, Solomon Adaları'ndaki gelişmelerin önceki hükümetin büyük bir hatası olduğunu söyledi. Wong'un Pasifik'teki komşularımıza gidip bizimle ortaklık için burada olduğumuzu söylemesi son derece önemli diye konuşuyor. Bu arada Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi de bölgede. Bu hafta Fiji ve Solomon Adaları'nı ziyaret etmesi bekleniyor. Eski Başbakan Scott Morrison ise Liberal Parti'nin yeni liderini destekleyeceğini açıkladı. Koalisyonun yenildiği 21 Mayıs seçimlerinde Morrison yeniden Güney Sydney'deki Cook bölgesinden parlamentoya seçilmişti. Geçmişte seçimlerde yenilen bazı başbakanlar parti liderliği dışında meclisten de istifa etmiş ve bölgelerinde yeni seçim yapılmıştı. Morrison, Cook'u temsil etmeye devam edeceğini ve aynı zamanda ailesine de daha fazla zaman ayıracağını söyledi. Seçim yenilgisi sonrası Liberal Parti'de de nasıl bir yol izlenmesi gerektiği tartışılıyor. Sydney merkezli radyo kanalı 2GB'ye konuşan Morrison, kendisi gibi bir muhafazakar olan Peter Dutton'ın bir sonraki lider olmasını istediğini söyledi. Başka yere gitme planım yok. Sutherland Shire'a dönüp oradaki hayatımıza geri dönmek niyetindeyim diyor. Bu sabah kızlarımı okula bıraktım ve yeniden baba olmayı iple çekiyorum. Uzun süredir ailemle istediğim kadar zaman geçiremedim diyen Morrison, yeni lider kadrosunu ve onların göstereceği yönü destekleyeceğini ve her zaman kendi değerleri doğrultusunda da hareket ettiğini söyledi. Bu arada eski Savunma Bakanı Peter Dutton da liberallerin lideri olmak için aday olacağını doğruladı. Brisbane'in Ryan bölgesinden vekil Julian Simmons, koltuğunu kaybettiğini kabul etti. Yeşillerden Elizabeth Watson Brown, Temsilciler Meclisi'nde 3. Yeşil Milletvekili olacak. Daha önce Yeşillerin lideri Adam Bent Melbourne'dan ve Mark Chandler, Mather'da Queensland'daki Griffith'den seçilmişti. Sağlık yetkilileri 3. doz COVID-19 aşısını olanların nüfus içindeki yüzdesinin hala istenen seviyede olmadığını açıkladı. The Royal College of Pathologists of Australasia, RSPA'den yapılan açıklamada, özellikle Queensland ve New South Wales'da 3. doz olanların oranının beklenenden düşük olduğu belirtildi. Kış ayları boyunca artan sayıda grip ve COVID-19 hastası olmasının beklendiğini söyleyen dernek, bunun da zaten büyük baskı altında olan sağlık sistemini iyice zorlayacağını belirtti. Victoria'dan sonra Queensland'de de Nazi haçı olan swastika dahil nefret sembollerini yasaklayacak bir tasarı hazırlandı. Tasarının yasallaşması durumunda nefret veya korku yaratan sembolleri kullanmak suç olacak. Ancak Budistler, Hindular ve Jainler için swastika sembolü şans ve bolluk simgelediği için bu gruplar için istisnalar olacak. Yakın gelecekte benzer bir tasarının New South Wales parlamentosuna da getirilmesi bekleniyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürüldüğü saldırı sonrası Başbakan Joe Biden silah reformu çağrısını devam ettiriyor. 18 yaşındaki Salvador Ramos'un saldırıdan yarım saat önce ne yapacağını Facebook'ta paylaştığı belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde Ramos'un 2 tüfek ve bol miktarda mühimmat aldığı da bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1791'de geçen ikinci anayasa değişikliğiyle silah sahibi olmak bir hak olarak tanınmıştı. Ama Biden bazı sınırlamaların hep olduğunu ve fazlasının da gerektiğini söyledi. Başımıza gelen bu felaketleri tam olarak bitiremezsek bile sayısını azaltmak için yapmamız gerekeni ne zaman yapacağız diye soran Biden, katliamlardan artık yorulduğunu söyledi. İkinci anayasa değişikliği sınırsız hak tanımıyor diyen Biden, geçtiği zaman size top sahibi olma hakkı vermiyordu. Her zaman sınırları vardı. Bazı silahlara sahip olamıyordunuz. 18 yaşında birinin dükkana girip savaşlar için tasarlanmış silahları alıp cinayet işlemesinin mantıklı bir tarafı yok diye konuştu. Avustralya yerli çocuklarını temsil eden ve Snake olarak da bilinen The Secretariat of National Aboriginal and Islander Child Care, hala çok sayıda yerli çocuğun ailelerinden koparıldığını açıkladı. 1910 ile 1970 arasında ailelerinden koparılan çalınan nesillerin etkisinin hala hissedildiğini belirten Snake'in başkanı Catherine Little, nesiller ötesi sonuçların sona ermesi için daha fazla destek gerektiğini söyledi.
We've got more than 21,000 children in out of home care services at this moment in time.
Şu anda 21.000'den fazla çocuk ev dışı bakım hizmeti alıyor. Bu çocukların büyük çoğunluğu bir daha ailelerine dönemeyecek. Bu sayının artacağını biliyoruz diyen Little, bazı eyalet ve bölgelerde hazırlanan raporlarda bazı ailelerin 7 yıldır çocuklarının alındığı belirtiliyor. Bunu düşünmek bile zor diye konuştu. Türkiye haberlerinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları ile ilgili Türkiye'nin olumsuz tutumu devam ederken, iki ülkenin Ankara'ya gönderdiği heyetlerle görüşme yapıldı. Görüşmeden sonra konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin PKK ve FETÖ ile ilgili güvenlik kaygılarının ortadan kaldırılmasına yönelik adım atılmasını istedik diye konuştu.
Bildiğiniz gibi bizim bugüne kadar İsveç'ten 28, Finlandiya'dan 12 iade talebimiz oldu. Fakat maalesef bugüne kadar bunların hiçbirisine olumlu bir cevap almadık. Aynı şekilde bu bağlamda Türkiye'ye karşı uygulanan açık ya da kapalı, dar ya da geniş kapsamlı her tür savunma sanayi ile ilgili yaptırımların derhal kaldırılması yönündeki beklentimizi de ifade ettik. Bu arada özellikle Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerinin Obama döneminden beri sıkça gündeme getirdiği PKK'nın PYD ve YPG'den ayrı bir örgüt olduğu, PKK'nın terör örgütleri listesinde bulunduğu ama PYD ve YPG'nin terör örgütleri listesinde bulunmadığı, bu yüzden de bu PYD ve YPG yapılanmasına karşı adım atmalarının şu anda yasal olarak mümkün olmadığına dair argümanlarının da bizim açımızdan geçersiz, anlamsız, hükümsüz olduğunu da bir kez daha ifade ettik.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği New York merkezi Türkken Vakfı'nın yöneticilerinin lobi faaliyetleri için Amerika Birleşik Devletleri politikacılarına bağış yaptığı ortaya çıktı. Bağış yapılan politikacılar arasında eski Dışişleri Bakanı ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton da var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de yeni bir askeri hareket yapılacağı açıklamasının ardından kendilerinin ve Ankara Büyükelçiliği'nin Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi. Geçenlerde bir televizyon programında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, kendisinin dünya görüşünü "Ben yurtsever bir demokrat adamım. Atatürk hepimizin kırmızı çizgisidir. Türkiye benim kırmızı çizgimdir. Cumhuriyetin birikimleri benim vazgeçilmezimdir. Yeni anayasa çalışması bu birikim üzerine kurulacak, Cumhuriyet, laiklik, Atatürk üzerine kurulacak" sözleriyle tanımlamıştı. Bunun üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Şamil Tayyar, Twitter'da yaptığı açıklamada AK Parti'nin bir lideri var, karar organı MKYK var, parlamento var, AK Parti'nin parlamentoda grubu var. Bu nasıl bir özgüven, nasıl bir şımarıklık diye yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet etmekle suçladığı Yunan Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuştu. "Biz Türkiye ile komşuyuz ve iletişim kanallarını açık tutacağız" diyen Mitsotakis, Türk savaş uçaklarının Yunan adaları üzerine gerçekleştirdiği uçuşların NATO'nun Güneydoğu kanadını zayıflatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Çorlu tren kazası davasının 10. duruşmasında da ek iddianame ortaya çıkmadı. Mahkeme tutuklu avukat Can Atalay'ın duruşmaya getirilmesi talebini de reddetti. Aileler 14 aydır çıkmayan ek iddianameyi protesto ederek salonu boşalttı. Avukatlar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndaki tüm sorumlular ve yetkililer hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasını ve ek iddianame hazırlanmasını istemişti. Bilirkişi raporlarında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları asli kusurlu olarak görülüyor. Ancak yetkililer hakkında halen iddianame düzenlenmedi. Tabiat Varlıklarının Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, Salda'ya talebin artmasında ve gölde yaşanan kirlilikte NASA'nın sosyal medyadaki paylaşımının etkili olduğunu savundu. Türkiye'de son 24 saatte 1260 pozitif COVID-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 lira 60 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 66 euro sentten işlem görüyor. Son günlerde değer kaybeden Türk lirasının şu anda Amerika Birleşik Devletleri doları karşısındaki değeri 16 lira 36 kuruş. Roma, Hollandalı Feyenoord'u tek golle geçerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi oldu. Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho ise UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve son olarak da UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzanan ilk teknik direktör oldu. Bugünkü hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu başkent Canberra genelde güneşli 17, Sydney parçalı bulutlu 21, Melbourne yağmurlu 17, Adelaide yağmurlu 19, Perth genelde güneşli 23, Hobart akşam saatlerinde yağışlı 16, Brisbane yağmurlu 23 ve Darwin güneşli 33 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.